Ayrım 13.
Küçük at genç oğlunun bindiği merkebi serbest bıraktı, oğlunu atının terkisine aldı ve hızlandılar. Var güçleriyle kara ayının kampına doğru yol aldılar. Irmak boylarında 250 çadırdan meydana gelen sakin köyü birbirine katarak dört nala içeri daldılar. O yıl Arapalar at bakımından çok zengindiler. Irmak boyunda 3000 at toplamışlardı. Arapaların hiçbiri askerlerin bu kadar yakında olabileceğine inanmadı. Nitekim küçük atın karısına köy çırtkanı şöyle bir cevap verdi. Küçük at yanılmış olsa gerek. Yolda birkaç kızılderili görmüşler, hepsi o kadar. Gördükleri atlıların askerler olduğundan emin olan küçük atla karısı hemen akrabalarına koştular. Küçük atın karısının ağabeyi Panter çadırının önünde dinlenmekteydi. Ona askerlerin yolda olduğunu, elini çabuk tutmasını söylediler. Yanına ne alacaksan hemen topla dedi küçük at. Bu gece gitmeliyiz. Panter kayınbiraderinin bu sözlerine gülmekle yetindi. Hep korkuya kapılıyor, sonra da yanılgıya düşüyorsun dedi. Olsa olsa yaban sığırlarıdır gördüklerin. Pekala diye karşılık verdi küçük at. İstemiyorsan gitmezsin elbet. Ama biz bu gece gidiyoruz. Karısı akrabalarından bazılarını gitmeye ikna etti. Gece inmeden köyden ayrıldılar. Tongırmağından aşağı doğru birkaç mil yol aldılar. Ertesi sabah erken saatlerde omsu kalabalık reisin askerleri Arapo kampına saldırdı. İyi bir rastlantı sonucu yarış atlarını idman yaptırmaya çıkaran bir savaşçı askerlerin küçük bir tepenin ardında toplandığını gördü. Atını dört nala kampa sürüp askerlerin gelmekte olduğunu bildirerek Arapalardan bazılarının ırmağın aşağılarına kaçabilmelerini sağladı. Az sonra bir hovislerin gümbürdemesiyle birlikte 8 Povnik kolcusu ve Connor'ın 250 süvarisi köye iki yandan saldırıya geçtiler. Povniler Arapoların umutsuzca vadiye kaçırmaya çalıştığı 3000 atlık sürüye atıldılar. Birkaç dakika önceki sessiz ve sakin köy bir anda ana baba gününe döndü. Atlar şaha kalkıp kişniyor, köpekler havlıyor, kadınlar haykırıyor, çocuklar ağlıyor, savaşçılar ve askerler bağırıyor, sövüp sayıyorlardı. Arapolar savaşamayacak durumda olanların kaçışını sağlamak amacıyla bir savunma hattı kurmaya çalıştılar. Ama ilk yaylım ateş açıldığında kadınlarla çocuklardan bazıları savaşçılarla süvarilerin arasında kaldı. Askerler diyordu Connor'un subaylarından biri. Atından yere kapaklanırken taşıdığı iki kızılderili çocuğunu da düşüren bir savaşçıyı öldürdüler. Kızılderililer geri çekilirlerken çocukları iki tarafında erişemeyeceği bir yerde iki hattın ortasında bıraktılar. Ne var ki çocukların hepsi vuruldu. Ben köyde savaşçılar ve skuavlarla göğüs göğüse bir çarpışmanın ortasındaydım, diyordu başka bir subay. Bu çetenin kadınları da en azından vahşi erkekleri kadar yiğitçe savaşıyorlardı. Ne yazık ki askerlerimiz nişan alırken kadınları ve çocukları kollayacak durumda değildi. Savaşçıların yanı sıra skuavlar ve çocuklar da öldüler, yaralandılar. Arapolar atlarını yakalar yakalamaz Kurt Deresi'ne doğru çekilmeye başladılar. Askerler de arkadan bastırıyordu. Yaşlı Arapolardan bazıları askerlerin yanındaki kolculardan birini tanımakta gecikmediler. Bu adam yıllar önce Tong ve Powder ırmakları boylarında dolaşmış, kadınlarından birisiyle evlenmişti. Onu dost bilmişlerdi. Harmani adını vermişlerdi onu. Harmani'ye Jim Bridger, şimdi tıpkı Povniler gibi paralı askerdi. O gün Arapolar 10 mil kadar geri çekildiler. Ama askerlerin atları yorulunca bu kez savaşçılar saldırıya kalktılar ve eski silahlarını konuşturmaya, oklarıyla mavi ceketlileri bir bir vurmaya başladılar. Akşamüstü erken saatlerde Kara Ayı ve savaşçıları Connor'un süvarilerini köye geri sürdüler. Ama topçular oraya iki hovisler yerleştirmişti. Kocaman toplar ortalığı havada vızıldayarak uçuşan metal parçalarıyla doldurdular. Daha fazla ilerleyemedi Arapolar. Askerler tepelerde öyle durup seyreden Arapoların bakışları arasında köydeki bütün çadırları yıkıp indirdiler. Çadır direklerini, çadır bezlerini, yaban sığırı poslarını, battaniyeleri, kürkleri ve 30 ton pastırmayı bir araya yığarak ateşe verdiler. Arapoların nesi varsa nesi yoksa hepsi, barınakları, giyecekleri, kışlık yiyecek yığımları, kül olup gitti. Ve sonra askerlerle Povniler kabilenin at sürüsünün üçte biri olan ele geçirdikleri bin atı da yanlarına alarak çekip gittiler. Akşamüstü Arapoları askerlerin geldiği yolunda uyarmaya çalışan Çeyen küçük at büyük topların sesini işitti. Askerler gider gitmez küçük at, karısı ve onların uyarısına uyan akrabaları yanmış köye geri döndüler. 50'den fazla ölü Kızılderili ile karşılaştılar orada. Küçük atın kayınbiraderi Panter daha sabahleyin çadırının bulunduğu sararmış otlardan bir çemberin yanı başında yatıyordu. Koca ayının oğlu da dahil olmak üzere daha birçokları ağır yaralıydılar, ölmek üzereydiler. Kurtarabildikleri atlar, birkaç eski püskü silah, okları ve yayları ve askerlerin köye saldırdıkları sırada üstlerinde bulunan giysiler dışında hiçbir şeyleri kalmamıştı Arapoların. İşte bu, kazların tüylerini döktükleri ayda meydana gelen Tongırmağı Savaşı'ydı. Ertesi sabah bazı savaşçılar Connor'ın kuzeye, Gonca Gül'e doğru yer alan süvarilerinin ardından gittiler. Aynı gün Sawyers'ın iki hafta önce Cheyenne ve Sioux'lar tarafından kuşatılan araba kafilesi salına salına Arapa ülkesinden geçmekteydi. Topraklarının bu kadar ardı ardına beyazların müdahalesine uğraması karşısında büyük bir öfkeye kapılan Arapalar, kervanın önlerinde kolculuk yapan askerleri pusuya düşürdüler. Gerideki sığır sürüsüne el koydular ve araba sürücülerinden birini yaraladılar. Cephanelerinin büyük bir kısmını Connor'un süvarileriyle savaşırlarken tükettikleri için Sawyers'ın arabalarını kuşatıp saldıracak kadar güçlü değillerdi. Gene de Bighorn bölgesinden Montana'ya geçinceye kadar altın arayıcılarını sürekli olarak rahatsız etmeyi başardılar. Bu arada omzu kalabalık Reis Connor görülmemiş bir gözü doymazlık içerisinde yok edecek daha fazla Kızılderili köyü bulmak amacıyla Konca Gül'e doğru ilerledi. Konca Gül üzerindeki buluşma yerine yaklaştığında Kartal reisler de Cole ve Walker'ın komutasındaki öteki bölükleri aramaları için kolcuları saldı dört bir yöne. Bir hafta gecikmiş oldukları halde her iki bölüğün de izine rastlanamadı. 9 Eylül'de Connor belki öteki bölüklere rastlarlar umuduyla yüzbaşı North'a Povnilerini alıp Powder Irmağı'na doğru ilerlemesini emretti. İkinci gün Povni paralı askerleri kör edici bir sulup sepkine tutuldular. İki gün sonrası ise Cole'la Walker'ın kısa bir süre önce kamp kurdukları yeri buldular. Kır 900 kadar at ölüsüyle kaplıydı. Povniler karşılaştıkları görünüm karşısında büyük bir şaşkınlığa düştüler. Çünkü hayvanların nasıl öldüğünü anlayamamışlardı. Atların çoğu başlarından vurulmuştu. Çevredeki yanmış kalıntılar arasında metal kemer tokaları, üzengilere, halkalara, eğer ve koşum takımı kalıntılarına rastladılar. Yüzbaşı North karşılaştığı bu yıkım belirtisi karşısında ne yapacağına şaşırdı. General Connor'a haber vermek üzere hemen Konca Gül'e döndü. Cole ve Walker'ın komutasındaki iki bölük 18 Ağustos'ta Karatepe'lerdeki Belle Fourche Irmağı boylarında birleşmişlerdi. Bu 2000 askerin maneviyatı hiç de yüksek sayılmazdı. Bunlar savaş Nisan'da sona erdiğinde terhis edileceklerini umut eden iç savaş gönüllüleriydiler. Laramie Kalesi'nden ayrılmadan önce Walker'ın Kansas müfrezedelerinden birinin askerleri isyan etmiş, Topçu Birliği tarafından tehdit edilinceye kadar kaleden dışarı çıkmamışlardı. Ağustos ayı sonlarında iki birleşik bölük için ayrılan tayınlar o kadar azalmıştı ki askerler et ihtiyacını karşılamak amacıyla katırları kesmeye başladılar. Askerler arasında bayağı iğrenç davranışlar aldı yürüdü. Saman ve su yokluğundan atlar her geçen gün biraz daha zayıf düşmekteydi. Gerek askerler gerekse atlar böyle kötü bir durumda olduğundan ne Cole ne de Walker Kızılderililerle bir savaşı göze alamıyordu. Biricik amaçları General Connor'la buluşmak için Konca Gül'e ulaşmaktı. Kızılderililer ise Pahasapa'nın yani Karatepelerin kutsal yerlerinde binlerceydiler. Yaz gelmişti, onun merhametine ve koruyuculuğuna sığınmak için yüce ruha başvurmanın zamanıydı. Tek tek ya da küçük çeteler halinde bütün kabile üyeleri bir arada yeryüzünün merkezinde dini törenler yapmaktaydılar. 2000 askerin atlarının ve arabalarının meydana getirdiği tozdan ırmakları seyrediyor, Falsapa'nın kutsallığını çiğnedikleri için nefret ediyorlardı onlardan. Ama gene de savaş çeteleri kurmadılar. Tozu dumana katan gürültücü askerlerden uzak durdular. Cole ile Walker 28 Ağustos'ta Powder Irmağı vardıklarında General Connor'ı buldurmak için Tong ve Gonca Gül'e kolcu saldılar. Ama o sırada General Connor ta güneyde Kara Ayı'nın Arapa köyünün ortadan kaldırmaya hazırlanıyordu. Kolcular Connor'un en ufak bir izine rastlamaksızın kampa döndükten sonra iki komutan askerlerinin tayınını yarıya indirdiler ve açlık yıkıma yol açmadan bir an önce güneye doğru ilerlemeye karar verdiler. Askerlerin orada Powder Irmağı'nın Yellowstone'a doğru kuzeye kıvrıldığı yerde kamp yaptıkları günlerde Hunk Papa ve Minnekojuza Sioux çeteleri kara tepelerden beri onların izini sürmekteydi. 1 Eylül'de iz sürücülerin sayısı 400 savaşçıyı bulmuştu. Aralarında 2 yıl önce Minnesota'dan sürülen Santiler'in karga derisindeki kampında yaban sığırı ülkesini toprak delisi beyazlardan kurtarmak için gerekirse savaşacağını ant içen Hunk Papa önderi oturan boğada vardı. Sioux savaşçıları Powder Irmağı kıyısındaki koruda kamp kurmuş olan askerleri gördüklerinde birçok genç mütareke bayrağı altında kampa gitmeyi ve askerlere barış karşılığında tütün ve şeker vermeyi ikna edip edemeyeceklerini denemeyi önerdiler. Oysa oturan boğa beyazlara güvenmiyordu. Gidip bu şekilde yalvarmalarına karşıydı. Ama pek karışmadı ve kampa bir mütareke grubu gönderilmesine sesini çıkarmadı. Ne var ki askerler ilki mütareke grubunun ateş menziline girmesini beklediler. Sonra da birden ateş açarak birçoğunu öldürdüler, yaraladılar. Bu yaylım ateşten paçayı sıyıranlar, savaşçıların toplu halde bekledikleri yere kaçarken askerlerin sürüsünden bazı atları da kaçırmayı başardılar. Oturan boğa askerlerin barışçı Kızılderili ziyaretçilere karşı davranışından hiç şaşırmamıştı. Askerlerin sürüsünden kaçırılan bir deri, bir kemik atları gördükten sonra ayağına tez ve sağlam atları olan 400 Sioux'un böyle yarı aç ordu atları üzerindeki 2000 askerle boy ölçüşebileceği kanısına vardı. Kara Ay, Hızlı Ayı, Kızıl Yaprak ve Durup Geri Bakan gibi öteki savaşçılar da aynı kanıyı paylaşıyorlardı. Durup Geri Bakan Ay'ın General Sully'nin Dakota'daki askerlerinden ele geçirdiği bir kılıcı vardı. Bunu askerlerin üstünde denemek istiyordu. Oturan boğa daha sonraları kendi otobiyografisi için çizdiği piktograflarda o gün boncuklu tozluklar ve kulaklıklı kalpak giydiğini göstermişti. Yanında ağızdan dolma tüfeği, yayıyla sadağı ve kalkanı vardı. Sioux'lar birerli kol halinde kampa inerek at sürüsünü bekleyen askerleri kuşattılar ve bir süvari bölüğü Powder Irmağı kıyısından yukarı saldırıya geçinceye kadar onları bir bir avlamaya başladılar. Sioux'lar eşkin atlarıyla hızla geri çekildiler. Mavi ceketlilerin atları teklemeye başlayıncaya kadar atış menzilinin dışında kaldılar. Sonra ansızın durup geri bakan elinde parıldayan kılıcıyla atılıp askerlerden birini alaşağı etti. Sonra atını çevirip zafer çığlıkları atarak ustaca uzaklaştı. Birkaç dakika sonra yeniden düzene giren askerler bir boru sesiyle birlikte tekrar Sioux'ları kovalamaya koyuldular. Sioux'lar bir kere daha güçlü atları sayesinde ateş menzilinin dışına çıkmayı başardılar. Öfkeden kuduran askerler durana kadar dağınık bir düzende kaçtılar. Ama bu kez askerler durduğunda Sioux'lar dört bir yönden saldırarak askerlerin arasına daldılar, onları bir bir alaşağı ettiler atlarından. Oturan boğa kara bir aygır ele geçirdi ve daha sonra otobiyografisi için bu olayın piktografını çizdi. Kızılderili hücumu karşısında korkuya kapılan kartal reisler Cole ile Walker bölüklerini Powder Irmağı boyunca güneye doğru ilerlettiler. Sioux'lar birkaç gün aniden bir tepenin üstünde belirip yüreklerine korku salarak ya da bölüğün gerisindekilere küçük saldırılar düzenleyerek izlediler askerleri. Oturan boğa ve öteki önderler her seferinde bir araya toplaşıp omuzlarının üzerinden arkalarına bakan olanca güçleriyle uzaklaşmaya, bir an önce canlarını kurtarmaya çabalayan mavi ceketlilerin ne kadar korktuklarını görerek keyifli keyifli gülüyorlardı. Büyük fırtına patladığında Kızılderililer iki gün bir yerlere sığınıp korundular. Sonra bir sabah askerlerin gittiği yönden dağınık tüfek sesleri işittiler. Ertesi günse ölü atlarla kaplı terk edilmiş kampla karşılaştılar. Atların üzeri dondurucu yağmur tabakalarıyla kaplıydı. Anlaşılan askerler artık daha fazla ilerleyemeyen atlarını vurmak zorunda kalmışlardı. Korkudan çılgına dönen mavi ceketlilerin büyük bir çoğunluğu artık yayan ilerlemek zorunda olduğu için Siyular arkalarından gitmeye ve bir daha kara tepelere geri dönmesinler diye korkudan yüreklerini ağızlarına getirmeye karar verdiler. Bu Hulpapalar ve Minaçutularla yolda hala omzu kalabalık Reis Connor'un bölüğünü arayan Oglala Siyularına ve Cheyenne'lere rastlıyorlardı. Bu karşılaşmalar son derece coşkun ve heyecanlı sahnelere yol açıyordu. Birkaç mil güneyde büyük bir Cheyenne köyü vardı. Ulakların çeşitli reislerinin düşüncelerini birliklerine ulaştırması sayesinde askerlere büyük bir saldırı hazırlamaya koyuldular. O yaz Gagabur'un düşmanlarına karşı daha iyi korunabilmek amacıyla büyük bir büyü töreni düzenlemişti. Tıpkı Kızıl Bulut ve Oturan Boğa gibi o da ülkesi uğrunda savaşmaya ve zafer kazanmaya kararlıydı. Yaşlı bir Cheyenne büyücüsü Beyaz Boğa ona tek başına yakınlardaki bir büyük göle gitmesini ve orada 4 gün su perileriyle birlikte yaşamasını öğütlemişti. Gagabur'un 4 gün yemeden içmeden gölün üzerindeki bir salda yaşadı. Gündüzleri yakıcı güneşe, geceleri gök gürlemelerine katlandı. Yüce büyücüye ve su perilerine dua etti. Gagabur'un kampa dönünce Beyaz Boğa ona koruyucu bir savaş başlığı yaptı. Başlık o kadar çok kartal tüyüyle kaplıydı ki Gagabur'un atına bindiği zaman bile yerlere sürünüyordu. Eylül'de Cheyenne'ler askerlerin güneye doğru kaçtıklarını ilk kez haber aldıklarında Gagabur'un mavi ceketlilere karşı bir saldırı düzenlemek için kendisine yetki tanınmasını istedi. 1-2 gün sonra askerler ırmağın kıvrım yaptığı bir yanı yüksek uçurumlar, bir yanı sık ağaçlarla kaplı bir yerde kamp kurdular. Burasının saldırı için mükemmel bir yer olduğuna karar veren önderler, yüzlerce savaşçıyı kampın çevresinde mevzilendirdiler ve askerleri kurdukları araba çemberinin dışına çekmek için küçük aldatma grupları göndermeye başladılar. Ne var ki askerler dışarı çıkmıyordu. Gagabur'un yüzüne savaş boyaları sürmüş, savaş başlığı yerleri sürünerek beyaz atını sürüyordu. Savaşçıları şimdiye kadar yaptıkları gibi tek tek savaşmamaları, askerler gibi topluca savaşmaları yolunda uyarıyordu. Irmakla uçurumlar arasındaki açıklıkta bir hat meydana getirmelerini söyledi onlara. Savaşçılar atlarını çevirerek arabalarının önünde duran askerlerin karşısında bir ön hat kurdular. Şimdi Gagabur'un beyaz atını savaşçıların arasında bir oraya bir buraya koşuşturuyor, kendileri askerlerin silahlarını boşaltıncaya kadar sıkı durmalarını tembihliyordu. Sonra atını ileri sürdü, askerlerin kurduğu hattın bir ucuna ok gibi daldı. Askerlerin yüzlerini açık seçik görünceye kadar yaklaştı, sonra birden dönüp atını askerlerin hattı boyunca sürmeye başladı. Askerler hemen silahlarını boşalttılar. Öteki uca geldiğinde beyaz atını yeniden döndürdü, bir kez daha önünden geçti askerlerin. 3, belki de 4 kez önünden geçti askerlerin. Bir uçtan öbür uca at koşturdu diyordu George Bend. Ancak atı vurulup düştüğünde savaşçılar haykırarak saldırıya geçtiler. Askerlerin kurduğu hatta cepheden saldırdıkları halde hatta hiçbir yerinden kıramadılar. Gagabur'un atını yitirmişti gerçi ama koruyucu büyücüsü hayatını kurtarmıştı. Aynı zamanda o gün gerek Gagabur'un gerekse Kızıl Bulut, Oturan Boğa, Kör Bıçak ve öbür önderler mavi ceketlilerle nasıl savaşılacağına ilişkin çok şey öğrendiler. Eğer savaşçıların tek silahları oklardan, mızraklardan, sopalardan ve eski tüfeklerden ibaretse cesaretin, sayıca üstünlüğün ve yoğun saldırıların hiçbir anlamı yoktu. Dört bir yandan saldırıya uğramıştık diye rapor veriyordu Albay Walker. Ama Kızılderililerin birkaç eski tüfekten başka silahı yoktu. Askerlerse modern iç savaş tüfekleriyle donanmıştı ve Howitzerlerin desteğine sahipti. Cheyenne'ler ve Siyular, Kızılderililer tarafından Gagabur'un savaşı olarak hatırlanacak olan bu savaştan sonra günlerce askerleri rahatsız etmeye ve cezalandırmaya devam ettiler. Mavi ceketliler artık yayan ve paçavralar içindeydiler. yiyecek hiçbir şeyleri kalmadığından ve ateş yakmaktan çekindiklerinden atlarını çiğ çiğ yemek zorunda kalıyorlardı. En sonunda otların kuruduğu ay, yani Eylül sonlarına doğru omzu kalabalık Reis Connor'ın geri dönen bölüğü Cole ve Walker'ın yenik askerlerini kurtardı. Laramie Kalesi'nden gönderilen ulaklar askerlerin Connor Kalesi'nde kalacak iki müfreze dışında geri gelmesini bildiren emirleri ulaştırıncaya kadar askerler hep birlikte Powder Irmağı üzerindeki Connor Kalesi'nde kamp kurdular. Bütün bir kış Connor Kalesi'nde, yakında Reno Kalesi olacaktı, kalması emredilen iki müfrezenin askerleri Sawyer's'ın kafilesini batıya altın yataklarına götüren askerlerdi. General Connor bu eski güneyli askerlere kaleyi korumaları için 6 howitzer bıraktı. Kızıl Bulut'la öteki önderler kaleyi uzaktan incelediler. Kaleye dört bir yandan saldıracak savaşçıları olduğunu biliyorlardı. Ama ağır top ateşi altında çok insan can verecek, kayıpları ağır olacaktı. En sonunda gerek kaleyi, gerekse Laramie Kalesi'nden gönderilecek erzağın geçirileceği yolu sürekli olarak beklemek şeklinde kaba bir strateji saptadılar. Askerleri bütün bir kış kalede mahpus tutacak, Laramie Kalesi'nden erzak gönderilmesini de önleyeceklerdi. Daha kış mevsimi sona ermeden kaledeki talihsiz askerlerin yarısı gıdasızlık, iskorpit ya da zatürreden ölmüş ya da ölümün eşiğine gelmişti. Birçoğu oraya takılıp kalmaktan bunalarak dışarıdaki Kızılderelileri de göze alıp kaleden sıvışmıştı. Kızılderililer ise kaleyi beklemek zorunda olan küçük savaşçı çetelerini orada bırakıp Karatepe'lere geçmişler, orada bol olan antilop ve yaban sığırı sürülerini avlayarak sıcak çadırlarında rahat ermişlerdi. Uzun kış akşamlarında reisler, omzu kalabalık Reis Connor'un istilasıyla ilgili öyküleri yeniden anlatıyorlardı. Arapolar beyazlara biraz fazla güvendikleri ve dikkatsiz oldukları için bir köy, bir sürü can ve zengin at sürülerinin büyük bir kısmını yitirmişlerdi. Gerçi öbür kabilelerden de can kaybı olmuştu ama tek bir çadır ya da at kaybına rastlanmamıştı. Tersine Birleşik Devletler damgasını taşıyan bir sürü at ve katır ele geçirmişlerdi. Askerlerden birçok karabina, eğer ve başka gereçler almışlardı. Ve bütün bunların ötesinde mavi ceketli askerleri ülkelerinden sürüp atabilecek yetenekte olduklarına değin yepyeni bir güven kazanmışlardı. Kızıl Bulut, beyaz adamlar bir daha ülkeme gelirlerse onları cezalandıracağım diyor ama ne yapıp yapıp askerlerden aldıkları yeni silahlar gibi daha birçok silah ve bol miktarda cephane ele geçiremezlerse Kızılderililerin askerleri çok uzun bir süre cezalandıramayacağını da iyi biliyordu.